Ayrım 10.
Bir gün Le Noir çarşısında bir şarapçının kapısında İtalyan ağzıyla konuşan sakallı bir adam iri bir taşın üzerine çıkıyor, gizli bir hükümetten gelmişe benzer garip bir yazıyı yüksek sesle okuyordu. Başına bir kalabalık toplanmıştı, alkışlıyorlardı. Bu konuşmanın halkı en çok heyecanlandıran kısımları toplandı, belirtildi. Doktrinlerimiz engellendi, beyannamelerimiz yırtıldı, ilan yapıştırıcılarımız gözetlenip hapse atıldı. Pamuklarda meydana gelen iflas pek çok Louis Philippe taraftarını bize döndürdü. Milletlerin geleceği bizim karanlık saflarımızda hazırlanıyor. İşte ortaya atılan deyimler, etki ya da tepki, devrim ya da karşı devrim. Çünkü artık çağımızda tembelliğe, uyuşukluğa değer verilmiyor. Ya halk için ya da halka karşı, mesele bu, başkası yok. Size uygun görünmediğimiz gün bizden ayrılın ama o güne kadar yürümemize yardım edin. Bütün bunlar güpegündüz oluyordu. Daha da cüretli başka olaylar cüretleri yüzünden halka şüpheli geliyordu. 1832 yılının 4 Nisan'ında St. Margaret Sokağı'nın köşesindeki taşın üzerine çıkan bir yolcu, "Ben Babeuf'cuyum" diye bağırıyordu. Ama Babeuf'ün altında halk Gisquet'i seziyordu. Bu yolcu sözleri arasında "Kahrolsun mülkiyet, solcu muhalefet korkak hayın, hak kazanmak istediği zaman devrimi tavsiye ediyor. Vurulmamak için demokrat, vuruşmamak için kralcıdır. Cumhuriyetçilerin hepsi tüylü hayvanlardır. Cumhuriyetçilerden sakının işçi yurttaşlar" diyordu. "Bir işçi kes sesini hafiye yurttaş" diye bağırdı. Bu haykırış konuşmaya son verdi. Esrarlı olaylar meydana geliyordu. Gün batarken bir işçi su kanalının yanında kendisine "Nereye gidiyorsun yurttaş?" diyen temiz kıyafetli bir adama rastlıyordu. İşçi "Sizi tanımak şerefine nail olmadım efendim" diye karşılık veriyordu. Adam "Ben seni iyi tanıyorum" diyordu. "Korkma, ben komitenin adamıyım. Senin pek güvenilir kimse olmadığından kuşkunlanıyorlar. Biliyorsun ki bir şey açıklayacak olsan gözleri senin üzerinde." Sonra işçinin elini sıkıyor, "Pek yakında gene görüşeceğiz" diyerek uzaklaşıyordu. Gizlice etrafı dinleyen polis yalnız meyhanelerde değil sokaklarda da pek garip konuşmalara rastlıyordu. Bir dokumacı bir mobilyacıya "Çabuk üye yazıl" diyordu. "Niçin?" "Silahlar yakında patlayacak." Peşmürde kılıklı iki yolcu zenginlere karşı ayaklanmayı açıktan açığa belirtir biçimde konuşuyorlardı. "Bizi kim idare ediyor?" "Bay Philip." "Hayır, burjuvalar." Bu ayaklanma kelimesini kötü maksatla kullandığımızı sananlar aldanır. Bunlar yoksul köylülerdi. Açlar da haklıdırlar. Bir başka seferinde yoldan geçen iki adamdan biri ötekine "Elimizde pek güzel bir saldırı planı var" diyordu. Tron şehir kapısının yuvarlak yol kavşağında bir hendeğin içine çömelmiş dört adam arasında geçen gizli bir konuşmadan şunlar kulağa çalınıyordu. Onun bir daha Paris'te dolaşmaması için elden gelen her şey yapılacak. O kimdi? Korku veren karanlık. Mahallede denildiği gibi önemli şefler geride duruyorlardı. Görüşmek için Sen Östaş yakınlarında bir meyhanede toplandıkları sanılıyordu. Mondetour sokağındaki Terziler Yardımlaşma Derneği'nin başkanı olan Ank, şeflerle Saint Antoine mahallesi arasında aracı olarak biliniyordu. Bu şeflerin üzerinde daima kalın bir gölge vardı. Hiçbir gerçek olay sonradan senato huzurunda bir sanığın sözlerindeki garip gururun etkisini azaltamamıştır. "Şefiniz kimdi?" "Hiçbirini tanımıyordum, hiçbirini de şef olarak kabul etmiyordum." Bunun gibi daha bir takım saydam ama belirsiz sözler, bazen boş sözler, rivayetler, şayialar. Sonra başka belirtiler ortaya çıkıyordu. Bir dülger, Röyi sokağında yapılmakta olan bir evin etrafındaki araziye tahta perde çakarken, bu arazide yırtık bir mektup parçası bulmuştu. Şu satırlar hala okunabiliyordu: "Değişik derneklere yazılmaları önlemek için komitenin tedbir alması gerektir." Haşiye olarak da şöyle yazılmıştı: Faubourg Poissonnière No. 5. Mükerrer'de bir silahçının avlusunda 5-6 bin silah bulunduğunu haber aldık. Şubede hiç silah yok. Dülger bunun üzerine heyecanlanmış, bunu arkadaşlarına göstermişti. Çünkü birkaç adım ileride gene yırtılmış, daha anlamlı bir kağıt parçası daha bulmuştu. Bu garip belgelerin tarihi değerini göz önüne alarak suretini veriyoruz. Q, C, D, E. Bu listeyi ezberleyin, sonra yırtın. Emirleri verdiğiniz adamlar da öyle yapsınlar. Selam ve kardeşlik. L. U, Og, A, apostrof, F. O zaman bu buluştan haberi olan kimseler o dört büyük harfin quinturions, centurions, decurions, eklerör demek olduğunu, U, Og, A, apostrof, A harflerinin de 15 Nisan 1832 demek olduğunu ancak çok sonra anlayabildiler. Her büyük harfin altında bir takım adlar, bunların özellikleri yazılmıştı. Şöyle, Q, Banarel, 8 silah, 83 fişek, güvenilir adam. Bourbier, 1 tabanca, 40 fişek. D, Role, 1 meç, 1 tabanca, 1 libre barut. E, Tessier, 1 kılıç, 1 fişek çantası, sözüne sadıktır. Terör, 8 silah, cesurdur. Derken Dülger gene aynı arazide bir üçüncü kağıt daha buldu. Bunun üzerinde kurşun kalemle okunaklı şekilde şu esrarlı liste yazılmıştı. Birlik Blanchard, Arbrsek, 6. Barra, Suaz, Salokont. Koskiusko, Kasap Arbir. J.J.R. Caius Gracchus. Gözden geçirme hakkı, Dufon, For. Cumhuriyetlerin düşüşü, Derbak, Mobue. Washington, Pinson, Bir Pist, 86 Kart. Marseillez, Halkın Hak, Michel, Kenkampua, Kılıç. Çetele, Marso, Platon, Arbrse. Varşova, Tiyi, Popüler çığırtkanı. Bu liste elinde kalan adamcağız bunun anlamını kavradı. Bunlar şube başkanlarının adları, adresleri, İnsan Hakları Derneği'nin 4. dairedeki şubelerinin isimleriydi anlaşılan. Karanlıkta kalan bütün bu olaylar bugün artık tarih olduğundan yayınlayabiliriz. Yalnız İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşu bu kağıdın bulunuşundan sonradır, bunu da eklemek gerek. Bu belki de bir taslaktı. Bu arada kararlardan, sözlerden, yazılı belirtilerden sonra elle tutulur olaylar meydana çıkmaya başlıyordu. Popincourt sokağında, bir eskici dükkanında, bir konsolun çekmecesinde, hepsi de uzunlamasına dörde katlanmış kurşuni renkli 7 tane kağıt ele geçiriliyordu. Bu kağıtlar gene aynı kurşuni kağıttan dört köşe dört köşe kesilip fişek gibi katlanmış 26 parçayı, bir de üzerinde şunlar yazılı olan bir kartı örtüyordu. Top barutu 300 gram, kükürt 60 gram, kömür 70 gram, su 60 gram. Haciz zaptında çekmeceden şiddetli bir barut kokusu yayıldığı da belirtiliyordu. İşinden dönen bir duvarcı Austerlitz Köprüsü yakınlarında bir sıranın üzerinde bir paket unutmuştu. Bu paket karakola götürüldü. Açınca Lautier imzalı basılmış iki konuşma, İşçiler Birleşiniz adında bir şarkıyla fişek dolu bir teneke kutu buldular. Bir arkadaşıyla içki içen bir işçi ne kadar sıcaklık duyduğunu anlatmak için onun elini alnına götürüyordu. Bir başkası onun ceketinin altındaki tabancayı yokluyordu. Perlaşez mezarlığı ile tron kapısı arasında en ıssız bir yerde bir hendeğin içinde çocuklar oyun oynarken bir yığın talaş çöp altında bir çanta buluyorlardı. Çantanın içinde mermi kalıpları, fişek yapmak için tahta üstüvane, av barutu dolu bir keşkül, belirli şekilde erimiş kurşun izleri görülen bir küçük tencere vardı. Polisler sabahın saat 5'inde Barikat Meri şubesinde üye olan Pardu adında birinin evine ansızın girdiklerinde onu yatağının yanında ayakta elinde hazırlamakta olduğu fişeklerle yakaladılar. Bu adam sonradan 1834 Nisan ayaklanmasında ölmüştür. İşçilerin dinlendikleri saate doğru Picpus kapısı ile Charenton kapısı arasında dar bir devriye yolu üzerinde, kapısının önünde çelik çomak oyunu aletleri bulunan bir meyhanenin yanındaki iki duvar arasında buluşan iki adam görülmüştü. Bir tanesi iş ceketinin altındaki tabancayı alıp ötekine veriyordu. Tam ona vereceği anda göğsünün teriyle barutun nemlendiğini fark ediyordu. Tabancaya ağız otu koyuyor, içindeki baruta biraz daha ekliyordu. Sonra iki adam birbirinden ayrılıyordu. Gale adında biri evinde 700 fişekle 24 silah çakmağı bulunduğunu övünerek anlatıyordu. Bu adam da sonradan Nisan olayında Boburg sokağında ölmüştür. Bir gün hükümet mahalleye silahlarla 200 binde fişek dağıtıldığını haber aldı. Ertesi hafta 30 bin fişek dağıtıldı. Şaşılacak şey polis bir tanesini bile ele geçiremedi. Yakalanan bir mektupta şunlar yazılıydı. Saat 4'te 80 bin yurtseverin silah altında olacağı gün uzak değildir. Bütün bu kaynaşma açıktan açığa sessiz sedasız oluyordu. Kaçınılmaz olan pek yakındaki ayaklanma hükümetin gözleri önünde sakin sakin fırtınasını hazırlıyordu. Daha yer altında olmakla birlikte şimdiden sezilen bu bunalım neresinden bakılsa pek garipti. Burjuvalar hazırlanan şeyden işçilere rahatça bahsediyorlardı. Sanki eşiniz nasıl der gibi ayaklanma ne alemde diye soruyorlardı. Moro sokağındaki bir mobilyacı, "E hadi bakalım ne zaman saldırıyorsunuz?" diye soruyordu. Bir başka dükkancı, "Pek yakında saldıracaksınız." diyordu. "Biliyorum. Bir ay önce 15 kişiydiniz, şimdi 25 bin kişisiniz." Onlara tüfeğini bağışlıyordu. Bir komşu da 7 franga satmak istediği küçük bir tabancasını hediye ediyordu. Öte yandan devrim ateşi gittikçe artıyordu. Ne Paris'in ne de Fransa'nın hiçbir noktası bundan uzak değildi. Şah damar her yerde atıyordu. Bazı iltihaplardan doğan, insan vücudunda teşekkül eden zarlar gibi gizli dernekler ağı bütün memlekete yayılmaya başlıyordu. Günlük emirlerinden birine Pluvoz ayı, Cumhuriyet'in 40. yılı diye tarih atan, feshedilmesine karar veren ağır ceza mahkemesinin hükümlerine karşı bile direnen, şubelerine anlamlı adlar vermekten çekinmeyen İnsan Hakları Derneği, şu hem ortada hem de gizli olan Halk Dostları Derneği'nden doğuyordu. Şubelerin adları şunlardı: Mızrak, Tehlike Çanı, Tehlike Topu, Frikya Başlığı, 21 Ocak, Serseriler, Avareler, İleri Yürüyüş, Robespierre, Düzeç, Başaracağız. İnsan Hakları Derneği'nden Hareket Derneği çıkmıştı. Bunlar ayrılan, koşan sabırsızlardı. Başka dernekler büyük merkez derneklerde toplanmaya çalışıyorlardı. Şube üyeleri öteye beriye çekiştirilmekten şikayet ediyorlardı. Goluaz Derneği ile belediyelerin düzenleme komitesi bunlardandı. Basın özgürlüğü, kişi özgürlüğü, halk eğitimi, dolaylı vergiler dernekleri de öyle. Sonra üç parçaya bölünen Eşitlik Taraftarı İşçiler Derneği. Eşitlik taraftarları, komünistler, reform taraftarları. Sonra Bastille orduları. Askerce düzenlenen bir çeşit piyade bölüğü, bir onbaşı kumandasında 4 adam, 10 kişiye kumanda eden bir başçavuş, 20 kişi bir asteğmen kumandasında, 40 kişi bir teğmen kumandasında. Hiçbir zaman birbirini tanıyan 5 kişiden fazla insan yoktu. Tedbirle cüretin karıştığı, Venedik dehasının izlerini taşıyan bir kuruluş. İşin başı olan Merkez Komitesi'nin iki kolu vardı. Hareket Derneği ile Bastille ordusu. Bourbonlara taraftar bir dernek olan Sadakat Şövalyeleri bu cumhuriyetçi dernekler arasında galeyan yaratıyordu. Onlar da onu suçlamışlar, mahkum etmişlerdi. Paris'teki dernekler büyük kentlere de yayılıyordu. Lyon'un, Nantes'in, Lille'in, Marsilya'nın kendi insan hakları dernekleri, şarbonyerleri, özgür kişileri vardı. Ex'te Cogord adında devrimci bir dernek kurulmuştu. Paris'te Saint-Morso semti, Saint-Antoine semtinden daha az uğultulu değildi. Okullar da bunlardan daha az heyecanlı değillerdi. Saint-Hyacinthe sokağında bir kahve ile Maturin Saint-Jacques sokağında 7 bilardo meyhanesi öğrencilerin toplanma yeriydi. Anjer'deki karşılıklı yardım dernekleri üyeleriyle Ex'teki Cougar'da katılan ABC dostları, daha önce de gördüğümüz gibi Müsen kahvesinde toplanıyorlardı. Bu delikanlılar dediğimiz gibi Mondetour sokağında Korint lokantasında da buluşuyorlardı. Bu toplantılar gizliydi. Ötekiler ne kadar açık olabilirse o kadar açıktı. Bu cüretlerin derecesi daha sonraki davalardan birindeki soruşturmanın şu parçasından anlaşılabilir. O toplantı nerede oldu? P sokağında. Kimin evinde? Sokakta. Hangi şubeler vardı orada? Bir tek. Hangisi? Manuel şubesi. Şef kimdi? Ben. Hükümete saldırmak gibi önemli bir kararı tek başınıza alamayacak kadar gençsiniz siz. Emirler size nereden geliyordu? Merkez komiteden. Daha sonra Belfort, Lunéville, Épinal hareketlerinin de ispat ettiği gibi ordu da halk gibi için için kaynıyordu. 52. alaya 5. 8. 37. 20. süvari alaylarına güveniliyordu. Burgonya'da, güney şehirlerinde özgürlük ağacı dikiliyordu. Üzerinde kırmızı külah bulunan bir direk. İşte durum böyleydi. Bu durumu başlarken söylediğimiz gibi her türlü halk topluluğundan çok Saint-Antoine mahallesi elle tutulur hale sokuyor, belirtiyordu. Görünüş noktası işte buradaydı. Bir karınca yuvası gibi kalabalık, çalışkan, cesaretli, bir arı kovanı gibi öfkeli bir yer olan bu eski mahalle bir sarsıntının bekleyişi, isteği içinde ürperiyordu. Çalışmaya hiç de ara vermeden burada her şey kaynaşıyordu. Bu canlı, kaygılı görünüşü hiçbir söz hiçbir şey anlatamaz. Bu mahallede tavan arası damlarının altına gizlenmiş, içler acısı sıkıntılar, dertler gizlidir. Burada ender rastlanan ateşli zekalar da vardır. İki ucun birbirine yaklaşması özellikle dertler, zekalar bakımından tehlikelidir. Saint-Antoine mahallesinin ürpertiler geçirmek için başka sebepleri de vardı. Çünkü o büyük siyasi sarsıntılara bağlı olan ticari krizlerin, iflasların, grevlerin, işsizliklerin yankılarına açıktı. Devrim zamanlarında sefalet hem sebep hem de sonuçtur. Vurduğu darbe ona geri döner. Gururlu meziyetle dolu, en üstün derecede gizli sıcaklığa kabiliyetli, her an silaha sarılmaya hazır, patlamalarda aceleci, öfkeli, derin, mayınlanmış olan bu halk bir kıvılcımın düşmesini bekler gibiydi. Olayların rüzgarıyla savrulan belirli kıvılcımlar ufukta uçuştukça Saint-Antoine mahallesini Paris'in kapılarına bu ıstırap düşünce barutanesini yerleştiren korkunç tesadüfü düşünmekten insan kendini alıkoyamaz. Yukarıda okunan taslakta çok defa anlatılan Antoine mahallesi meyhanelerinin tarihi bir şöhreti vardır. Karışıklık zamanlarında burada şaraptan çok sözle sarhoş olunur. Bir nevi ilerisini gören ruh, gelecek akını burada kalpleri şişirerek, ruhları yükselterek dolaşır. Antoine mahallesi meyhaneleri, Aventin tepesinde, dipnot, Roma'daki yedi tepeden biri, M.Ö. 493'te Roma halkı hükümete karşı ayaklanınca bu tepeye çıkmıştı. Büyücü kadının mağarası üzerine kurulan derin kutsal nefeslerle ilişkili meyhanelere benzer. Masaları adeta birer sehpa olan, içinde Ennius'un büyülü şarap dediğinden içilen meyhaneler. Dipnot, M.Ö. 240-169 yıllarında yaşamış bir Latin şairi. Saint-Antoine mahallesi bir halk yedek deposudur. Devrim sarsıntısı orada halk egemenliğinin akıp gittiği çatlaklar meydana getirir. Bu egemenlik kötü davranabilir. O da herkes gibi yanılabilir ama yanılmış, doğru yoldan sapmış bile olsa büyük kalır. Ona da kör küklops için denildiği gibi anjen denilebilir. Dipnot, küklops Grek efsanelerinde alnının ortasında tek gözü olan bir devdir. Anjen çok büyük, kudretli demektir. 93'te havada dolaşan fikrin iyi ya da kötü olmasına göre taassup ya da heyecan günü olduğuna göre Saint Antoine Mahallesi'nden bazen vahşi lejyonlar, bazen de kahraman topluluklar çıkıyordu. Vahşi dedik, bu kelimeyi açıklayalım. Devrim hengamesinin yaratılış günlerinde heyecan içindeki Paris'e saldıran, hırpani kılıklı, yabani, lobut havada, mızrak tepede, saçları diken diken haykıran bu adamlar ne istiyorlardı? Baskıların son bulmasını, istibdadın sona ermesini, savaşın bitmesini, erkeğe iş, çocuğa eğitim, kadına toplum içinde huzur, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, herkese yiyecek, herkese düşünce, dünyanın cennete döndürülmesi, ilerleme istiyorlardı. Bu kutsal, iyi, hoş şeyi, ilerlemeyi, sabırları tükenmiş, kendilerinden geçmiş olarak korkunç, yarı çıplak, topuz elde, aslanlar gibi böğürerek ısrarla istiyorlardı. Bunlar vahşidirler, evet, ama medeniyetin vahşileri. Hakkı çılgınca ilan ediyorlardı. Sarsıntıyla, dehşetle de olsa insanları zorla cennete ulaştırmak istiyorlardı. Vahşi insanlara benziyorlardı ama kurtarıcıydılar. Yüzlerinde karanlıkların maskesi, aydınlık istiyorlardı. Bu, kabul edelim ki, yabani, korkunç ama iyilik için yabani, korkunç adamların karşısında gülümseyen, süslü, yaldızlı, kurdeleli, pırıl pırıl nişanlarla kaplı, ipek çoraplı, beyaz tüylü, sarı eldivenli, rugan iskarpinli, mermer bir ocağın yanındaki bir masanın kadifesine dirseğini dayayıp, geçmişin, orta çağın, kutsal hakkın, taassubun, cehaletin, esaretin, ölüm cezasının, savaşın sürmesi için, korunması için sakin sakin ısrar eden, alçak sesle, nezaketle savaşı, mahkumları yakmak için odun yığınını, İdam sehpasını göklere çıkaran başka adamlar da vardır. Bize gelince medeniyet vahşileriyle vahşet medenilerinden birini seçmek zorunda kalsaydık vahşileri seçerdik. Ama Tanrı'ya şükür seçilebilecek başka bir şey daha var. Hiçbir diklemesine düşüş ne öne ne de arkaya şart değil. Ne istibdat ne de tetiş. Tatlı eğilimli ilerlemeyi istiyoruz. Tanrı bunu sağlıyor. Eğimlerin yumuşatılması Tanrı'nın siyasetidir. 6. Enjolras ile Teğmenleri. Aşağı yukarı o tarihe doğru Enjolras çıkabilecek bir olaya karşı hazırlıklı olmak üzere esrarlı bir nüfus sayımı yaptı. Hepsi Musen kahvesinde gizlice toplanmışlardı. Enjolras sözlerine bir takım yarı muammalı ama gizli anlamlı imalar katarak İşlerin ne durumda olduğunu, kimlere güvenebileceğini bilmek gerekiyor dedi. Savaşçı isteniyorsa onları yaratmak gerek. Vuracak şeyi elde bulundurmalı. Hiç de zarar vermez. Yoldan geçenler, yolda öküz varsa, olmadığı zamankinden daha çok boynuz yemek tehlikesindedirler. Öyleyse sürüyü biraz sayalım. Kaç kişiyiz? Bu işi yarına bırakmak söz konusu değildir. Devrimciler aceleci olmalıdırlar. İlerlemenin kaybedecek vakti yok. Umulmadık şeylerden sakınalım.